Ayrım 5. S.S. Barış Pehlivan. Barış Terkoğlu. Sayfa 50. 6. bölüm. Soylu'nun Menderes'e söyledikleri. Henüz 30'lu yaşlarının başlarındaydı. Babası gibi Doğru Yol Partisi de siyaset yapıyor, İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. Partililer Adnan Menderes için idamının yıl dönümü olan her 17 Eylül'de anma töreni düzenliyorlardı. 2000 yılındaki anmaya katılanlar şaşkınlık içinde birbirlerinin yüzlerine bakıyorlardı. O güne kadar anmalar sakin geçer, Menderes ya da Zorlu ailesi Kur'an okutur, dualar edilirdi. Ancak o gün ses sistemleri kurulmuş, adeta miting tertibatı alınmıştı. Çok geçmeden insanları şaşırtan düzeneğin sahibi kürsüye çıktı. Her yıl törenlerle kutladığımız bugün diye konuşmasına başladı. Herkes dil sürçmesi olduğunu farkındaydı. Ancak bu gencin kim olduğunu birbirine merakla soruyordu. Doğru Yol Partisi'nin 30'lu yaşlarının başındaki il başkanı Süleyman Soylu, kendisini tüm partiye gösterdiği ilk anda hafızalara kazınmıştı. Soylu'nun atılım fırsatı. Süleyman Soylu Doğru Yol Partisi'nde babasının izinden giderek siyaset yapmaya başladı. Baba Hasan Soylu partinin İstanbul'da tanınan isimlerindendi. Oğlu Süleyman da gençlik kollarından başladığı kariyerine Tansu Çiller'in genel başkanlığı döneminde İstanbul İl Başkanlığı'na kadar yükselmişti. Partililer onu Çiller'e yakın birisi olarak tanıyordu. Bu kadar genç yaşta partinin İstanbul İl Başkanı olması da şaşkınlık yaratıyordu. Zira partide daha önce böyle biri yoktu. 2002 yılı hem Türkiye hem de Doğru Yol Partisi için büyük değişimler yarattı. AKP tek başına iktidar seçildi. Doğru Yol baraj altında kaldı. Partide liderlik mücadelesi başladı. 2002'deki kongrede İlhan Kesici ve Mehmet Ağar yarıştı, bayrağı ağır göğüsledi. Lakin Doğru Yol Partisi 2007 genel seçimleri öncesinde Anavatan Partisi ile birleşme çabaları esnasında Demokrat Parti ismini alarak girdiği seçimlerde baraj altında kaldı. Ardından Mehmet Ağar da genel başkanlıktan istifa etti, partide bir boşluk oluştu. Demokrat Parti'nin delegeleri arasında Tansu Çiller'in gelmesini isteyen de vardı. Ağar'ın hemen dönmesini isteyen de. Ancak ağırlıklı kesim partinin bu halde olmasının nedeni olarak ikisini görüyordu ve yeni bir isme ihtiyaç olduğu görüşündelerdi. Kongre tarihi yaklaşıyordu ancak ortada bir tane bir de aday yoktu. Demokrat Parti geleneğinin kurucusu olarak görünen Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes de bu dönemde partiye geri döndü. Etrafında Serhan Yücel gibi partinin önemli isimleri vardı. Aydın Menderes'in girişimleri sonucunda Serhan Yücel adaylığını ilan etti. Kongreye 10 gün kalmıştı. Ortada sadece tek bir aday vardı. Süleyman Soylu işte o dönemde Serhan Yücel'e telefon etti. Dedi ki, "Çok büyük bir medeni cesaret gösterdiniz, tebrik ediyorum sizi. Parti sizin gibilerle büyüyecek." Soylu övgü dolu sözlerini, "Birlikte bu partide yol yürüyeceğiz inşallah" diyerek destek mesajıyla sürdürdü. Ve adaylığını ilan ediyor. Demokrat Parti'nin kritik kongresine 4 gün kala Mehmet Ağar kongreyi iptal etti. Kulislerde Hüsamettin Cindoruk'la anlaşamadığı konuşuluyordu. Tüm bu tantana sırasında Aydın Menderes Serhan Yücel'i yeniden aradı. Aydın Menderes, "Bir görüşelim, adaylığınız devam ediyor mu?" Serhan Yüce, "Şimdi adaylığı ilan ettim, çekildim demem. Bir şartlara bakalım ama başka adaylar çıkarsa yeni gelişmelere göre yeniden değerlendirelim. O kongre yok artık. Tamamen kartlar yeniden dağılacak." Aydın Menderes, "Cindoruk'tan hiçbir şey bekleme. Cindoruk aday olmaz. Süleyman Soylu aradı beni. Soylu'nun bazı şartları var. Aday olmayı düşünüyor. Birincisi nezaketen söylediği bir şey. Sizin desteğinizi almak istiyorum. İkincisi Çiller'in desteğini almam lazım. Üçüncüsü maddi bir destek bekliyorum. Çünkü genel merkezde çok para var. Genel merkez birini aday gösterirse benim o seçim kampanyasına karşı eşitler arası bir mücadele olmaz, haksız rekabet olur. Dolayısıyla aday olmam, para bulmam lazım" dedi. Çok uzaklardan, ta okyanus ötesinden de bir destek beklentisi var. Sadece Pensilvanya'nın desteğini alırsam aday olurum değil. Her yerden destek bekliyor. Aday olmayı kafaya koymuş ama bir yere dayanmak istiyor. Hem de parasal olarak. Ancak... Soylu'nun şartları bunlarda sınırlı değildi. Belli kesimlerin desteğini de yine Menderes'ten istedi. Bundan kastı sadece Tansu Çiller ve Aydın Menderes değildi. Ya finans ya cemaat gibi belli çevrelerin desteğini beklediğini açıkça belirtti. Görüşmeden ne çıktı bilinmiyor. Ancak Mehmet Ağar kongrede adayının Çağrı Erhan olduğunu ilan etti. Gözler tam Tansu Çiller'e çevrilmişken Süleyman Soylu ben adayım dedi. Serhan Yücel hemen Aydın Menderes'i aradı. Demek ki şartlar yerine geldi dedi. Menderes hayır dedi, benimle konuşmadı. Telefon Yücel'in demek ki diğer şartlar fazlasıyla yerine gelmiş, sizi tolere edecek şekilde sözleriyle kapandı. Son dakikada caydı. Kongreye kısa bir süre kala delege hesaplarında Çağrı Erhan'la Süleyman Soylu başa baş görülüyordu. Serhan Yücel'in tavrı seçimin kaderini belirleyecekti. O da Soylu'ya desteğini ilan etti, adaylıktan çekildi. Kongre günü salona birlikte girdiler. Soylu Yücel'e size açık çek, genel idare kuruluna 20 kişiyi siz yazın. Ben partiyi bilmiyorum dedi. Bu 20 kişi kurulun yarısını oluşturuyordu. Serhan Yücel ise sadece 3 isim verdi. İşte 2 isim arasındaki kriz bu andan sonra başladı. Zira genel başkanlık oylaması yapıldı. İlk turda Soylu 50 oy önde çıktı. Serhan Yücel Soylu'yu aradı ancak ulaşamadı. Israrlı aramaları sonrası, Serhan Bey bir dakikada arayacağım sizi. Serhan Bey hemen dönüyorum yanıtlarını aldı. İkinci tura geçildiğinde Soylu kazanacağını anladığı için Serhan Yücel'e genel idare kuruluna sadece bir isim vereceğini söyledi ve iki isim arasındaki bağ böylelikle koptu. Yücel, ben karşı tarafa geçiyorum. Siz kazandınız nasıl olsa. Ben kötü kazanacağıma, kirli kazanacağıma temiz kaybederim dedi ve ikinci tur oylamasında Çağrı Erhan'ın yanına geçti. Ancak sonuç değişmedi. Soylu partinin yeni genel başkanı olmuştu. Soylu'nun siyasi tarihinde 2008 kongresinin önemi büyüktü. Sedat Peker de o kongreyle ilgili yaptığı açıklamalarda yakınlarının Soylu'ya destek verdiğini, koruduğunu söylemişti. Mehmet Ağar'ın ekibine karşı Sedat Peker'in desteklediği aday kıyasıya bir yarışa girmişti. Demirel'den gelen telefon. Telefonu eline aldı, kulağına götürdüğünde kongrede aday ol cümlesini işitti. Sesin sahibi merkez sağın en önemli figürlerinden Süleyman Demirel'di. Demirel Adalet Partisi'nden Doğru Yol Partisi'ne krat olarak simgeleştirilen siyasi çizginin yaşayan en önemli aktörüydü. Ve o Demirel 16 Mayıs 2009'da yeniden gerçekleşecek Demokrat Parti Kongresi için uzun yıllardır birlikte siyaset yaptığı Hüsamettin Cindor'u arayıp partinin mevcut genel başkanı Süleyman Soylu'nun karşısına aday olarak çıkmasını istemişti. Bu kitap için Hüsamettin Cindor'u ziyaret ettik, Süleyman Soylu ile rakip olduğu o dönemin hikayesini dinledik. En özel anları Cindor'u anlattı. Merak ettiğimiz Demirel'in bu telefonu açma ve adaylık ricasındaki ısrarının altında ne yatıyordu? Hüsamettin Cindor'a göre partide yaşananlar Demirel'i rahatsız etmişti. Sayın Süleyman Soylu'nun parti genel başkanı olduğu süreçte bir gün Demirel bana dedi ki, parti yönetimi sıkıntı yaşıyor, arkadaşlardan şikayet var, bu arkadaşın değişmesini gerekli görüyorum. Bir arkadaş bulalım aday olsun. Bakarız dedim, ben de uzaktaydım, tekrar aradı beni. Hiçbir arkadaş bu zata karşı seçimi kazanamaz, delegeleri ayarlamış. Ancak sen kazanırsın dedi. Ben aday oldum. Demirel'in şikayeti Soylu'nun yönetim biçiminde ısrafçı ve talepkar olduğu, partiyi küçülttüğü yönündeydi. Süleyman Demirel'le birlikte siyaset yapan isimler onun parti yönetiminde israfı önlediğini ve DP geleneğinde parti yöneticilerinin şatafatlı hayat sürmesinin önüne geçtiğini anlatıyor. Ancak Soylu'nun yönetim anlayışı DP geleneklerinin dışına çıkınca alternatif arayışı da beraberinde gelmişti. Cin Doruk parti tarihindeki önemli isimlere de atıfta bulunarak yaşananları anlatıyor. Menderes'e dahil partiye yük olmayız, partinin yükünü taşırız. Partinin kısıtlı imkanlarından faydalanmaz, onları siyasette kullanırız. İsrafçı bir genel başkanlık, lüks hayatlar bir genel başkanı yıpratır, bizi yadırgatır da açıkçası. Demirel'in de yadırgadığı anlaşılıyor. Elbette bu sözler Soylu'ya eleştiriydi. Zira Soylu partinin parasını har vurup harman savuruyordu. Partinin ağır topu sahnede. Soylu'nun DP delegeleri üzerindeki ağırlığının partinin ağır topları da farkındaydı. Sedat Peker'in ifşalarında da gördük ki partideki seçimleri kazanabilmek için hep birilerinden destek almış, korunup kollanmıştı. Bu kez genel başkanlık yarışında karşısında Hüsamettin Cin Doruk gibi parti geleneğinin önemli isimlerinden tecrübeli bir siyasetçi vardı. FETÖ'nün yayın organı Zaman Kongre'de tarafını açıkça belli etmiş, Soylu'dan yana tutumunu gazetenin sütunlarına taşımıştı. Kongre'ye günler kala Cin Doruk aleyhine başlayan Ergenekoncu, darbeci propagandası kongre günü kürsüye taşınmıştı. Rakibi Hüsamettin Cin Doruk ise Fethullahçıları Soylu'ya verdiği destekleri hatırlatarak FETÖ ile yakın ilişkilerine vurgu yapıyordu. Merkez sağda yaşanan gelişmeleri yakından takip eden AKP ise kongrede oy kullanacak delegeleri arayarak Soylu'ya oy istiyordu. Cin Doruk, Süleyman Soylu'nun babası Hasan Soylu'yla birlikte siyaset yapmış, partinin tüm kodlarına hakim bir siyasetçi olarak salondan zaferle ayrılmayı bildi. O günü beraber siyaset de yapmadık, düşünün babalarıyla yapmışım. Aslında bizim geleneğimize göre bir parti büyüğü aday olursa ona karşı çıkılmaz. Parti ona teslim edilirdi. Fakat Soylu adaylıkta ısrar etti. Çok ciddi seçim yarışı oldu. Kendi partimizi kendisinin haline getirmiş bir kongrede yarıştık. Kongrede delegasyonu ele geçirdiğini gördüm. Seyirci de onundu. Kazanmak için zorlandığımı hatırlıyorum. Ayrıntılar parti içi meseleydi. Kıran kırana bir yarış diyebiliriz. Geçmiş tecrübelerimi, birikimlerimi ortaya koyarak seçimi kazandım diye anlattı. Ayrılık rüzgarları FETÖ'ye götürdü. Soylu'nun yenildiği kongreden sonra neler yaşandı? Hüsamettin Cin Doruk ve ekibi partide bir hasar tespit süreci başlattılar. Türk siyasetinin en önemli partilerinden olan DP'nin mal varlığında azalma tespit ettiler. Partinin bazı gayrimenkulleri satılmıştı. Cin Doruk Soylu hakkında Demirel'le aynı düşünceleri paylaşan Mesut Yılmaz'la da anlaşarak tek parti haline geldiler. Kapıya 12 Eylül 2010 referandumu dayandı. Hani FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölülere bile oy kullandırın diyerek hayati bir önem atfettiği referandum. DP yöneticileri referandumda hayır oyu kullanmaya karar verdiler. Ancak partinin eski genel başkanı Süleyman Soylu yönetime bayrak açmış ve evet kampanyasına başlamıştı. Mitingler düzenliyor, FETÖ'nün yayın organlarına demeçler veriyordu. Kongrede Ergenekonculuk ve darbecilikle suçladığı Hüsamettin Cin Doruk, Demirel çizgisine karşı yeniden savaş açıyordu. Soylu'nun evet mitinglerinin finansmanının nasıl sağlandığı bugün hala tartışma konusu. Soylu'nun evet diyerek yaşadığı yol ayrımı önce partiden ihracına, ardından da adının DP kütüğünden silinmesine kadar gitti. Partiden ihraç edildi. Rüzgarı doldurduğu yelkenine bir gemi aramaya başladı. Hatırlarsınız, çok ağır hakaretler ettiği Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında buldu kendisini. Önce parti yönetimine girdi, sonra bakanlık koltuğuna oturdu. Zapsu'nun Erdoğan kehaneti. Aslında AKP'lilerin Demokrat Parti'ye ve partililere ilgisi yeni değildi. Bu kitap için araştırma yaptığımız dönemde Demokrat Parti'nin genel sekreteri Serhan Yücel bizi 2001 yılına götürmüş ve partinin Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanmaya çalıştığını anlatmıştı. Cüneyt Zapsu fiiliyatta 8 ay Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nı yaptı. Genel Başkan Vekili sıfatıyla kongreye götürdü partiyi. Kongre Balgat'ta bir binada oldu. Tayyip Erdoğan yasaklıydı o dönem. Cüneyt Zapsu da orada Erdoğan'ın çelengini göstererek malum kişi bu partiye gelecek, bir yıl içinde seçim yapılacak. Ki seçimin adı falan yok. 2001'in Nisan'ında oldu bunlar. AK Parti falan kurulmamış, fazilet kapatılmamış. Bir yıl sonra malum kişi başbakan olacak ve bu parti de iktidara gelecek dedi. Demokrat Parti 0.01 bile yok. Yok yani Demokrat Parti diye bir parti. Tabela partisi bile değil, kimse farkında değil. Cüneyt Zapsu da tanınan ve bilinen bir isim değil o yıllarda. Fakat kongrede Cüneyt Zapsu kaybetti. Delege ciddiye almadı veya işte önemsemedi. Ve belki de inanmadı. Dipnot: Cüneyt Zapsu'nun 2006'da gerçekleşen Washington'daki bir toplantıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için onu delikten aşağı süpürmek yerine kullanın dediği gündeme gelmişti. Hayat size öğretiyor. Cindor'un kongrede Soylu'nun Fethullahçılar tarafından desteklendiğini söylemesinin ve yaşananların üzerinden uzun yıllar geçti. Peki Cindoruk şimdi o günlere dair ne düşünüyor? Deneyimli siyaset adamının bize söylediklerini yazalım. Haklı çıkmışım. Bugünkü iktidarda FETÖ düşüncesini savunuyor. Siyasal İslam parsellere ayrılamaz bir bütündür. FETÖ rejimine ise AKP de aynıdır. Hepsi siyasi İslamcıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni laiklikten çıkarmak için siyasi hareketler ortaya koyarlar, çarpışırlar. Birbirinden farkları yoktur. Sezgi ve tespit yaptım. İnsan yaşayınca düşüncelerini ifade etmiyor. Ben bir şey söylüyorsam yaşadıklarımdan söylüyorum. Hayat size öğretiyor. Soylu'nun finansörü. Süleyman Soylu'nun genel başkan olduğu dönemde Demokrat Parti'nin kasasında 14 milyon lira vardı. O günün dolar kurundan hesaplarsanız yaklaşık 13 milyon dolara tekabül ediyordu. Partinin ayrıca gayrimenkulleri de bulunuyordu. Soylu ve ekibi önce parti binasını taşıdı, sonra binalar satılmaya başlandı. Parti kasasındaki para ise 16 ay içinde eridi. Bunun sebebini soranlara yerel seçimlerde yapılan masraflar gerekçe gösterildi. Daha sonradan Soylu'nun genel başkanlık yaptığı döneme ait kişisel ihtiyaçlarını bile partiye aldırdığına dair iddialar çıktı. Bu iddialar parti yönetimi tarafından mahkemeye dahi taşındı. Mahkemeye taşınan belgelerde iç çamaşırından gömleğine, berber ücretinden minibara birçok özel harcamanın parti kasasından yapıldığı ortaya çıkmıştı. Soylu'nun iç çamaşırı faturasının mahkemeye düşmesi o gün gazetelerde DP'de ikinci don vakası başlığıyla haber olacaktı. Dedik ya, herkesin merak ettiği soru, özel harcamalarını bile partiye ödeten Soylu'nun tek başına yaptığı evet mitingi paralarını nereden bulduğuydu. Yaygın kanı Soylu'nun arkasındaki gücün o dönem evet için çalışan FETÖ olduğuydu. Süleyman Soylu 12 Eylül referandumundaki tavrı nedeniyle Demokrat Parti üyeliğinden atıldı. O gün partinin disiplin kurulu başkanı olan Hasan Aksa'yı bugün bulup konuştuğumuzda ihracı şöyle anlattı. Genel İdare Kurulu bu referandumda hayır oyu vermeyi kararlaştırdı parti olarak. Fakat Süleyman Soylu Bey karara uymayarak evet oyu vereceğini açıkladı. Ve Türkiye'de birçok vilayete evet için propagandaya gitti. Bu da kayıtlı olduğu Gazi Osman Paşa ilçesinin ve Fatih ilçe başkanlıklarının şikayet dilekçeleriyle İl Disiplin Kurulu'na intikal etti. Biz de ihraç ettik. Parti genel kurulu kararına uymadığı için. O gün iç çamaşırlarının parasını bile partiye ödettirdi diyen partinin genel muhasibi Özden Özbilun'la da yıllar sonra konuştuğumuzda Soylu'ya karşı yerel mahkemeyi kazandıklarını anlattı. Her şeyi belgelediklerini söylüyordu. Ancak dava Yargıtay'dan dönmüş, Soylu de yine karar çıkmıştı. Soylu'nun Cindoruk'a karşı Demokrat Parti'de birlikte siyaset yaptığı Vedat Demir gibi isimler FETÖ operasyonlarında tutuklanıp bırakılmasıyla haber oldu. Eski partisinde pejmürde edilen Süleyman Soylu ise ilginç bir şekilde yolunu değiştirerek hakaretler ettiği AKP'de siyaset yaptı. Soylu'nun para kaynağı kim ise belki onu AKP'ye taşıyan da oydu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 58.